Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم تعملون بصير ولقى الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 40 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarından eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nesreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Ülkeleri ve diyarları, kara ve deniz sınırları birbirinden ayırırken, milletleri de kültürel sınırları birbirinden farklı kılar. Kültürel eserler ve miraslar her milletin tarih ve sosyal işaretleri sayılır ve onları korumak o milletin tarihi ve mazisini koruma anlamına gelir. İran ise tarih, kültür ve medeniyet alanlarında derin ve parlak mazisi olan bir devlettir. Birçok uzmana göre insanoğlu ilk kez İran'da misken edindi ve köylerde yaşamada ilk kez İran'da gündeme geldi. İran tarihin en derinlerine kadar kök salan ve en az 5000 yıllık mazisi söz konusu olan ender ülkelerden biridir. O günlerin ve İran İmparatorluğu olarak dünyada tarih yaratan ender ülkelerden biri olmanın üzerinden asırlar geçiyor. Nitekim o günlerden geriye kalan değerli eserler ve belgeler de beşeri medeniyetin tanınmasında önemli rol ifa eder.
Haçlı savaşları onca hasara yol açmasına karşın Avrupa'yı Asya ile daha fazla tanıştırdı ve Avrupa insanının Akdeniz'in doğu kıyılarına ayak basmasına vesile oldu. Abbasi hilafetinin çökmesinin ardından Papa tarafından birçok misyoner kafileleri Avrupa saraylarından birçokları Asya'ya doğru akın etmeye başladı ve böylece Hristiyan misyonerlerin ve bezirganlar İran topraklarına kadar ilerledi. Venedikli seyyah ve bezirgan Marco Polo da 13. yüzyılda İran üzerinden Çin diyarına geçti ve 20 yıl sonra da tekrar İran üzerinden Avrupa'ya döndü. İran'da Moğol istilası döneminde ve Hilakuhan iktidarı sırasında İran ve özellikle de Tebriz kenti Avrupa için en önemli ticaret merkezine dönüştü. İran'da Safevilerin iktidarın başına geçmesinin ardından Safevi padişahları kendilerini tüm Müslümanların halifesi sanan Osmanlı padişahlarının tehdidinden kurtulmak için bağımsız bir yol seçmeye ve İran'da Şii mezhebini yaygınlaştırarak İran'ın kültürel bağımsızlığını pekiştirmeye karar verdi. Bu politikanın benimsenmesi sürekli Osmanlı ile savaşan Avrupalıların ilgisini İran'a yöneltti ve hemen ardından çeşitli dini, iktisadi, siyasi heyetler Avrupa'dan İran'a akın etmeye başladı. Portekiz, İspanya, İngiltere, Hollanda, Rusya, İtalya ve Fransa gibi ülkeler İran ile ilişki kurmaya başladı ve Avrupalı araştırmacılar ve seyyahlar İran hakkında yazmaya başladı.
Gacarlar döneminde İran'la Avrupa ilişkileri daha da gelişti. Ama maalesef Avrupa devletleri daha çok İran'ı sömürme ve kaynaklarını yağmalama üzerinde odaklanmıştı. Tahran'da Avrupa ülkelerinin büyük elçilikleri birbiri ardı sıra açılmaya başladı. Siyasi ilişkilerin yanı sıra birçok basılı seyyah ve bezirgan da İran'ın yolunu tuttu ve İran'ın 5000 yıllık medeniyeti ve çeşitli güzel mekanlarından başka toprağın altında saklı bulunan muazzam bir zenginliğe sahip olduğunu anlamak pek uzun sürmedi. Yer altında saklı bulunan bu maddi ve manevi zenginlikler aynı zamanda dünya tarihinin büyük bir bölümünü de kendi içinde barındırıyordu. Basılı yağmacılar en başta İran'ın tarihi mirasının maddi zenginliklerine göz dikti. Bu çerçevede 1958 yılında İran'ın Nagade kentinin yakınlarında Hasanlu tepelerinde büyük altın kupa gibi 6000 yıllık mazisi olan eserler bulundu. Yine Marlik Altın Kupası'nın 3000 yıllık mazisi ile Rudbar yöresinde bulunması ve diğer birçok tarihi eserin bulunmasını örnek vermek mümkün. Ve işte böylece İran'ın kültürel mirasını yağmalama süreci başladı. Bu eserlerden biri de Şaygan Hazinesidir. Bu değerli hazine Gacar Kralı Muzaffereddin döneminde Nahavand yöresinde keşfedildi ve Partlar ve Sasaniler dönemlerinin emsalsiz şaheserlerinden oluşan enfes tarihi eserler ve heykellerin yapıldığı altınlar ve gümüşler eritilerek külçe şeklinde İran'dan kaçırıldı.
Yüzyılda İran'da Kacarlar döneminin ilk yıllarında Avrupalı seyyahlar İran'ın tarihi ve kültürel mirasının önemli bir bölümüyle tanıştı. İran'da ilk kez İngiliz arkeolog William Kenneth Loftus 1888 yılında Şuş yöresinin tarihi enkazlarında kazı çalışmalarına başladı ve çıkardığı tarihi eserleri İngiltere'ye götürdü. Loftus'tan sonra Fransız Dieulafoy Marcel Kacar Kralı Nasreddin'den Şuş yöresinde kazı çalışmaları için izin aldı. Marcel'den sonra yine Fransız arkeolog Jacques de Morgan İran'ın çeşitli bölgelerinde kazı çalışmalarına başladı. Morgan Şuş yöresinde açtığı tünellerde 1200 kadar işçiyi çalıştırıyordu ve her 18 ayda bir İran'ın tarihi eserlerini Fransa'ya kaçırıyordu. Morgan daha sonraları Paris'te İran'dan kaçırdığı tarihi eserlerden oluşan bir sergi açtı. Sergide İran'dan kaçırılan ünlü Hammurabi kitabesi de yer alıyordu. Bu eser şu anda da Paris'in Louvre Müzesi'nde de en değerli eserlerin arasında yer alıyor. Thank you.
İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Günler ve aylar gelip geçiyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri İslam peygamberinin kalbine nazil olduktan sonra mübarek dilinden dışa vuruyor ve hakikat peşinde olan insanların kalbini ve ruhunu aydınlatıyordu. Allah Resulü insanları tevhide ve yegane Allah'a tapmaya davet ediyordu. Putperestlik, kölelik düzeni, ruba ve cahiliyenin yanlış ve çirkin gelenekleri her gün Resulullah Efendimiz tarafından eleştiriye uğruyor ve vahiy yoluyla nazil olan aydınlatıcı ayetler müşriklerin elebaşlarını daha da kaygılandırıyordu. İslam peygamberi 13 yıl boyunca Mekke'de en zor şartlar altında ve her türlü tacize ve saygısızlığa göğüs gererek İslam dininin ilkelerini açıkladı. Fakat müşriklerin Müslümanlara yönelik amansız işkence ve tacizleri Mekke'den Medine'ye hicret düşüncesini gündeme getirdi. Böylece Allah Resulü daha uygun ve müsait bir ortamda İslam dinini tebliğ edebilecekti.
Müslümanların ve İslam peygamberinin eski adı Yesrib olan Medine'ye gelişi, o hazretin ve beraberinde gelen Müslümanların yaşamında yeni bir dönem başlattı. İslam dininde Allah yolunda ve dini yaygınlaştırmak amacıyla hicret etmenin sevabı cihat ameliyle eşittir. Hicret, tüm kalbi ilgilerden el çekmek, her türlü batıl ve yanlış adet ayaklar altına almak ve cahillikten nur ve bilgeliğe doğru gitmektir. İslam peygamberi ve Müslümanların Mekke'nin baskı ve kötülük dolu ortamından sıyrılarak safa ve kardeşlik kenti olan Medine'ye doğru hicret etmeleri, İslam'ın zaferi ve yaygınlaşması ve evrenselleşmesi yolunda atılan ilk büyük adımdı. Nitekim hicretin önemi itibariyle ikinci halife döneminde ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın önerisi üzerine o yıl İslam tarihinin başlangıcı ilan edildi.
Yesrib iki büyük Yahudi aşiretin ve yine bazı göçmen aşiretlerin yaşadığı yerdi. Bu aşiretlerin en önemli olanları Evz ve Hazreç aşiretleriydi. Yesrib iktisadi ve sosyal açılardan bu aşiretlerin arasında bir nevi uzlaşma yaratmıştı. Bu yüzden bu kentte yeni dinin benimsenmesi için de zemin hazırdı. Ve buna göre İslam peygamberinin tebliğ ettiği İslam dini Yesrib'de daha rahat benimsenecekti. Nitekim her yıl Yesrib halkı hac farizesine katılarak İslam diniyle tanışıyor ve bu ilahi dine ilgi duymaya başlıyordu. Ve ardından Resulullah'ın huzurunda ve mübarek elleriyle iman ediyordu.
Thank you.
Bi'setin 12. yılında Yesrib halkından 12 kişi Mekke'ye gitti. Onlar Akabe adında bir yerde Allah Resulüne biat etti. Bu biat 1. Akabe anlaşması olarak adlandırıldı. Yesribliler bu biat ile İslam peygamberi ve emirlerine vefakar kalacaklarını ilan ettiler. Yesribliler kentlerine dönmeye karar verdiklerinde İslam peygamberi bilge sahabelerinden biri olan Musab bin Umayr'ı onlarla birlikte gönderdi ki hem Kur'an-ı Kerim hem İslam talimini onlara öğretsin. Bu fedakar sahabenin çabaları sonucu Yesrib halkının büyük bir bölümü İslam dinini benimsedi.
Bi'setin 13. yılında daha fazla Yesribli İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve o hazretin mübarek elleriyle Müslüman oldu. Bu arada sayıları 73'e varan Yesribli kadın ve erkek hacı da Mina'nın Akabe adındaki bölgesinde ve teşrik günleri sırasında iman ederek İslam peygamberiyle ahit bağladı ve o hazreti ve sahabeyi kendi aileleri ve aşiretlerinin bir üyesi gibi koruma sözü verdi. Öte yandan Evs ve Hazreç aşiretlerinden çok sayıda kişinin İslam peygamberine biat ettiğinden haberdar olan Kureyş elebaşları Mekke'de yaşayan Müslümanlara karşı taciz ve işkencelerini artırmaya başladı. Öyle ki Mekke artık Müslümanlar için yaşanmaz hale geldi. Müslümanlar Allah Resulü'nden hicret izni istedi ve o hazret de onlara Medine'ye hicret etmelerini ve Ensar kardeşlerinin yanına yerleşmelerini, çünkü Allah Teala Yesrib'de Müslümanlar için kardeşler ve güvenli bir yer belirlediğini buyurdu.
Müslümanlar İslam peygamberinin talimatı üzerine ve Kureyş müşriklerinden uzak bir şekilde gizlice birer birer ve gruplar halinde Yesrib'in yolunu tuttu. Öyle ki en son Mekke'de Allah Resulü ve seyrek sayıda sahabesi ve bazı yaşlı kadınlar ve erkeklerden başka kimse kalmadı. Kureyş elebaşları Müslümanların göç ettiğini fark edince bu kez tehlike hissetmeye başladı. Çünkü yakında Medine Müslümanların güçlü bir kalesi olacak ve sonuçta Mekkeli müşriklerin çıkarlarını tehdit etmeye başlayacaktı. Bu yüzden Kureyş elebaşları bu konu görüşmek üzere bir oturum düzenlediler.
Bu oturuma hiçbirinin yaşı 40'tan az olmayan Kureyş aşiretinden 40 kişi katıldı. Oturumun başında Ebu Cehl bir kişi İslam peygamberini öldürmesini önerdi ve Haşimoğulları intikam almaya kalkıştıklarında 10 kişinin diyetinin ödenmesini gündeme getirdi. Bir başkası İslam peygamberini hapse atmayı ve bir başkası da Mekke'den sürgün etmeyi önerdi. Ancak bu önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. En son biri her hanedandan bir kişi seçilmesini ve seçilen kişilerin hep birlikte İslam peygamberine saldırarak gece vakti uyurken öldürmelerini, bu durumda Haşimoğulları da tüm hanedanlarla savaşmaya gücü yetmeyeceğini önerdi. Öneri kabul edildi ve her hanedandan bir kişi de belirlendi ve planın Rebiyul Evvel'in ilk gecesi uygulanması kararlaştırıldı.
Kureyş müşrikleri İslam peygamberini katletmek üzere gece yarısı o hazretin evini kuşattı ve şafak sökmeden saldırıya geçti. Ama müşrikler İslam peygamberinin yatağında Hazreti Ali aleyhisselam ile karşılaştılar. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık yaparak Kureyşlileri şaşırtmıştı. Onlar da o ana kadar yatakta Allah Resulü'nün yattığını zannetmişlerdi. Kureyş müşrikleri bu gelişmenin ardından tüm 3 gün boyunca Resulullah'ı aradı ama bulamadılar ve sonunda aramaktan el çektiler.
Kuba Yesrib'den 6 kilometre uzaktaydı. Bundan önce Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların çoğu burada ve yeni Müslüman olan din kardeşlerinin evinde kalıyordu. Allah Resulü'nün hicret haberini duyan Müslümanlar her gün büyük bir heyecanla o hazretin gelmesini bekliyordu. Allah Resulü Kuba'ya gittiğinde Yesrib halkından 500 kişi o hazreti karşıladı. Medine halkı silahlanarak ve tekbir getirerek Resulullah Efendimiz'i karşıladı ve böylece o hazretin can güvenliğini temin etmeye yönelik yükümlülüklerini eda etti. Allah Resulü birkaç gün Kuba'da kaldı ve damadı Hazreti Ali Aleyhisselam ve kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın da kendisine katılmalarını bekledi ve ardından Evs ve Hazreç ve bazı Yahudi aşiretlerin yaşadığı Yesrib'e doğru yola çıktı.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü Medine'ye gittiğinde her aşiretin Müslümanları o hazretin onların arasına girmesini, böylece onları onurlandırmasını bekliyordu. Allah Resulü aşiretlerin arasında ayrım yapmamak için devesi nerede çökerse oraya yerleşeceğini duyurdu. Deve sonunda Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yakınında yere çöktü. Ebu Eyyub Ensari hemen Resulullah'ın eşyalarını evine götürdü ve sadece iki odalı olan evin bir odasını Allah Resulüne ayırdı. İslam peygamberi 7 ay bu evde ikamet etti. Daha sonra caminin kenarında hücre adını verdiği kendisi için küçük bir ev inşa etti. Böylece Yesrib halkı da nübüvvet nurunun gelişinin onuruna ve Allah Resulüne yönelik sevgileri yüzünden kentin adını değiştirerek Medinetul Resul adını seçtiler. Ve bu ad daha sonra kısaca Medine oldu.
Öte yandan Müslümanların Mekke'den ve diğer yörelerin de Medine'ye hicret etme sürecinin devam etmesi, Medine kentinde bazı özel imkanların tedarik görülmesine icap ediyordu. Medine'nin Müslüman halkı muhacirlere kucak açıyor ve mal varlığını onlarla paylaşıyordu. Ensar adıyla anılan Medineli Müslümanlar aylarca İslam peygamberi ve muhacir Müslümanların ihtiyaçlarını karşıladı. Kısa sürede Medine Müslümanların merkezine dönüştü ve buraya yerleşen insanlar ilişkilerini yeni dinin ilkelerine göre düzenledi. Zamanla Medine halkının çoğu Müslüman oldu ve böylece Müminler Camiası'nın oluşması için uygun zemin hazırlandı. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini izleyerek tüm Müslümanlardan hicret etmelerini ve Medine'ye yerleşmelerini istedi. Bu şer'i görev geçiciydi. Ancak o sıralarda hiç kimse bu emre karşı gelemezdi. Ve ancak Resulullah'ın icazetiyle bu mümkündü.
İşte böylece Müslümanlar İslam peygamberinin talimi sayesinde yavaş yavaş büyük İslam medeniyetinin temellerini atmaya başladı. Müslümanlar tüm zorluklara rağmen tevhid aşkı ve Resulullah'ın aşkı ile İslam nurunu tüm dünyaya yaydı. Böylece İslam dini Müslüman camiaya yeni kimlik kazandırdı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her zaman olduğu gibi sohbetimizi ve ardından masalımızı dinliyoruz.
Geçen bölümlerde peri masallarının kahramanlarının özel ve has özelliklerinden söz ettik. Bu masalların en önemli karakterlerinden biri perilerdir. Periler insanlara benzemek, şekil değiştirmek gibi yeteneklere sahiptir. Geçen bölümde ayrıca perilerin cinsiyetinden ve genellikle dişi olduklarından söz ettik. Perilerin bir başka önemli özelliği huyları ve davranışlarıdır. Perilerin büyük bir bölümü iyi kalplidir ve insanlara yardımcı olur. Örneğin bazı masallarda periler öykünün kahramanına yardıma gelir, hatta canını bile kurtarır. Bazı masallarda periler öyküde yer alan bebeklere iyi ahlak ve özellikler kazandırır. Örneğin bir masalda şöyle anlatılır. Zavallı kadın her an doğum sancısı daha da şiddetleniyordu. O sırada peri olan ve aynı zamanda kardeş olan üç güvercin geldiler ve kalenin yıkılan duvarının enkazına oturdular. Üç güvercin biraz kanat çırptı ve o an üç kadına dönüştü. Bunlardan biri ebe oldu, biri de kadının koltuğundan tuttu, ötekisi de erzak, elbise ve gerekli başka şeyleri getirmeye gitti. O sırada nur topu güzel bir kız bebeği dünya geldi. Güvercinlerden biri kardeşlerine şöyle dedi. Gelin bu güzel kıza bir ad bulalım ve her birimiz de ona bir şeyimizi yadigar olarak verelim. O sırada üç perinin her biri bebeğe büyülü bir heyeti verdi ve adını da Gülen Çiçek koydular.
Fakat unutmamak gerekir ki bazen perilerin masallarda davranışları adeta kötü kalpli devleri andıracak kadar acımasız ve zalim olabiliyor. Örneğin Çin Maçin kızı masalında aslında bir peri olan bu kızın kim bahçesine ayak basarsa onu büyüleyerek taşa çevirdiğini okuyoruz. Perilerin bu acımasızlığı yüzünden öykünün kahramanı onları ele geçirdiğinde kendisine zarar vermeyeceklerini ve isteklerini yerine getireceklerine dair yemin etmedikleri müddetçe onları serbest bırakmıyor. Çünkü aksi takdirde kurtulan peri hemen kahramanı öldürebiliyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde Beyaz Kuş öyküsüne başladık ve dedik ki bir kral vardı. Bu kral evlat sahibi olmuyordu ama daha sonra bir erkek evladı sahibi oldu. Kral oğlunun canını korumak için annesiyle beraber sarayın dışında yaşamalarını emretti. Öte yandan kralın veziri çok kötü kalpli biriydi ve uzun yıllar kralın tahtını ele geçirmek istiyordu. Ve sonunda kralı öldürdü ve kendisi tahta oturdu ve ardından kralın eşi ve oğlunun da öldürmesini emretti. Vezirin adamları kralın eşini öldürdü ama annesi onu dereye attı, oğlunu da öldü zannederek kendi haline bıraktı. Fakat çocuk ölmedi ve büyüdü. Ta ki bir gün zalim vezirle mücadele etmek için arkadaşları ile dağa çıkan amcası onu buldu ve adını Şirzad koydu. Vezir ise Şirzad ve amcasını yok etmek için bir plan kurdu. Ama sonunda Şirzad ve amcası savaşı kazandı ve Şirzad amcasını kral ilan etti.
Öte yandan Şirzad'ın amcasının iki oğlu Şirzad'ı kıskanmaya başladı. Bu yüzden amcası bir şart koydu. Kim onun atının gitmediği yer gider ve onun görmediği bir şeyi getirirse gerçek pehlivan olduğunu söyledi. Şirzad'ın büyük amcaoğlu gitti ve çok uzak bir yerden çok büyük bir yakut buldu ve geri döndü. Ama babası ona kentin yanında bir dağın altında bir mağara olduğunu, orada 40 odası olduğunu ve o yakutu götürüp 11. odaya koymasını söyledi ve oğlu da oraya varınca kendi bulduğu yakut gibi yakutlarla dolu odayı götürdü. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Sıra kralın ikinci oğluna geldi. O da yola çıktı ve 3 ay boyunca çölleri, ovaları ve dağları geride bıraktı ve bir ormana vardı. Ormandaki ağaçların üzerinde güzel meyveler vardı. Kralın ikinci oğlu meyvelerden yemek istedi ama baktı ki hepsi altından. Hemen torbasını doldurdu ve geri döndü. Saraya vardığında babası alnından öptü ve bunları mağaradaki 21. odaya koymasını söyledi. Kralın oğlu oraya vardığında odayı aynı altın meyvelerle dolu buldu. Sonunda sıra Şirzad'a geldi. Şirzad da kralın tahtının 4 bir yanını öptü ve edeple diz çöktü ve amcasına, ''Müsaade ederseniz sizin atınızla bu yolculuğa çıkmak istiyorum.'' dedi. Kral, amcası da atının Şirzad için hazırlanmasını emretti. Şirzad ata bindi ve yola koyuldu. Bir süre sonra Şirzad atı kendi haline bıraktı ki istediği yere ve istediği yöne gitsin. At hiçbir yöne bakmıyor ve yoluna devam ediyordu. Böylece 6 ay geçti ve 7. aya gelince birden at bir yerde durdu ve kişnemeye ve ayakların üzerinde şahlanmaya başladı ve tekrar kişnedi ve geri çekildi. Şirzad atın bundan daha ileri gitmediğini anladı. Bu yüzden atın dizginini eline aldı ve yavaş yavaş ilerledi. At bir süre ilerledi ve her tarafı kolladı ki birden Şirzad yerde bir şeyin yandığını fark etti. Şirzad atı durdurdu ve indi. Orada hiçbir yakıtı olmayan ama yanan ve her tarafı aydınlatan bir fener buldu. Şirzad belki amcası bunun bir benzerini bulmuş olabileceğini düşündü ve bu yüzden fenerin öteki benzerini bulmadan dönmemeye karar verdi ve yoluna devam etti. Şirzad her tarafı aradı ve artık çok yoruldu ama yoluna devam etti ve sonunda bir kente vardı. Şirzad kentte bir kervansaraya yerleşti ki birkaç gün dinlensin.
Bir gece kervansarayın sahibi Şirzad'ın odasına bir başka adamı da yerleştirdi. Şirzad baktı ki adam torbasından bir fener çıkardı. İyice baktı. Bu fenerin kendisinde bulunan fenerin tıpatıp benzeri olduğunu anladı. Şirzad yeni gelen misafirle arkadaş olmak için onunla konuşmaya başladı ve kendi macerasını anlattıktan sonra adama fenerini satmasını teklif etti. Adam şöyle dedi, ben sana bu feneri veririm ama sen de bunun yerine bana bir şey vermelisin. Şirzad ne istersen veririm dedi. Adam şöyle dedi, buradan devlerin kalesine bir aylık yol var. Orada çok güzel güvercinleri var. Eğer gidip bana oradan bir çift güvercin getirirsen ben de feneri sana veririm.
Şirzad adamın bu şartını kabul etti ve yola çıkmak üzere hazırlandı. Ertesi sabah Şirzad erkenden uyandı ve adamla vedalaştıktan sonra yola çıktı. Şirzad dereleri dağları aştı ve sonunda adamın anlattığı kaleye geldi. Kalenin eteğinde dururken Şirzad bir ses duydu. Etrafına bakındı. Dağın zirvesinde beyaz bir kuş gördü. Kuş Şirzad'a sesleniyordu. Şirzad durdu. Kuş yanına geldi ve sordu. Ey insanoğlu, seni kim ölüme yolladı? Bu devler güvercinlerini babalarından daha çok sever ama sen sabretmelisin. Gece yarısı olunca devlerin uykusu iyice ağırlaşır. O zaman kaleye girebilirsin. Şirzad atından indi ve gece yarısını bekledi. Ardından kalenin duvarına tırmandı. Beyaz kuş yeniden Şirzad'a seslendi ve şöyle dedi. Ey Şirzad, sakın tamah yapma ve bir çiftten fazla güvercin alma. Şirzad duvara tırmandı ve öbür tarafa geçti. Ardından süzülerek güvercinlerin yuvasına yaklaştı. Güvercinleri gören Şirzad, güzelliklerine hayran oldu. Öyle ki oturup saatlerce onlara bakmak istedi.
Şirzad bir çift güvercini yakaladı ama kendine mani olamadı ve bir çifti kendisi için aldı. Ama güvercinler de sanki bunu bekliyor gibi öylesine gürültü yaptı ki kulakları sağır ediyordu. Gürültüyü duyan devler uykudan uyandı ve Şirzad'ı yakaladı. Şirzad macerasını baştan sona devlere anlattı. Devler ise ona bu güvercinlerden bir çift vereceklerini ama bunun bir şart olduğunu, yakınlarda başka devlerin yaşadığı bir kale olduğunu, orada iyi üzümler yetiştiğini, Şirzad'ın gidip bu üzümlerden onlara getirmesi gerektiğini anlattı.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın devamını bir sonraki programımıza dinleyebilirsiniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@wis.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz.
Bugünkü sohbetimizin ekseni geçen bölümde işaret ettiğimiz fıtrat, burhanı, tarih boyunca insanın kafasını meşgul eden ve temel konulardan biri varlık alemini yaratanı tanıma çabalarıdır. Bu yüzden ilahi peygamberlerin de en önemli görevi alemleri yaratan Allah'ı tanıtmak olmuştur. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Allah'ın varlığını ispat etmenin bir yolu da fıtrat burhanıdır. Yine dedik ki Allah'a inanmak insanlarda fıtri bir durumdur. Fıtrat burhanı, insanların idrak ve şuur gücü onları Allah'a doğru yönlendiriyor. İnsan doğal ve fıtri olarak Allah'ı tanımaya çalışan bir mahluktur. Öyle ki adeta içinde bir ses onu varlık aleminin başlangıç noktasını ve yaratanın kim olduğunu tanımaya davet ediyor. Böylece ilahi peygamberlerin insanlara sunduğu şeyin gerçekte insan dua ve fıtratları gereği sürekli peşinde olduğu ve bulmaya çalıştığı şey olduğu söylenebilir.
Şimdi tevhid, Allah'ı tanıma ve Allah'ı aramanın insanlardan fıtri bir durum olduğu konusuna devam etmeden önce fıtri erimler hakkında birkaç noktayı hatırlatmakta yarar görüyoruz. Fıtrat, insanların içinde var olan Allah vergisi bir duygudur ve sonradan elde edilemez. Yani bir başka ifadeyle fıtratın varlığı veya yokluğunda hiçbir dış etken söz konusu değildir. Ancak aynı zamanda bazı dış etkenler fıtratın gelişmesi veya gerilemesinde etkili olabilir. İkinci nokta fıtratın her insanda var olduğudur. Yani bütün insanlar istisnasız bu eğilimlere sahiptir. Aslında insan hakikati bunlarla yoğrulmuştur. Bu yüzden fıtri duygular zaman ve mekandan bağımsızdır. Gerçi bazı insanlar fıtri eğilimlerinden gafil olabilir veya onları inkar edebilir. Ancak bu söz konusu eğilimlerin yok olduğu anlamına gelmez. Bazen insan pak fıtratı kibir ve yersiz gurur gibi katmanların altında kalarak sönmeye yüz tutabilir. Fakat insan fıtratı hiçbir zaman yok olmaz ve yer yer ve gerektiği yerlerde kendini gösterir.
Fıtri eğilimlerin bir başka özelliği içten tecrübe ve idrak edilmesidir. Yani insan biraz düşünerek bu eğilimleri kendinde bulabilir. Örneğin acaba insan öz itibarıyla mı dürüst ve samimi yoksa yalancı mı olup olmadığını aydınlığa kavuşturmak için izleyebileceğimiz bir yol kendi vicdanımıza bakmaktır. İnsan kendi iç deneyimlerine bakarak öz itibarıyla doğruluğu ve dürüst olmayı tercih ettiğini anlayabilir. Fıtri durumların hepsi hayırdır. Yani insan fıtratında şer ve kötülük yoktur ve hiçbir şer fıtri olarak şer değildir. Gerçi insanların arasında şer ve zulme dayalı fiiller çok yaygındır. Ancak bu ameller insan fıtratından kaynaklanmaz. Nitekim en zalim insanlar bile adaletten söz etmeyi ve kamuoyu gözünde adalet yanlısı biri olarak tanınmayı sever.
Thank you. İnsanın maddi durumlara aşırı bağımlılığı, cismi istek ve temennileri içindeki ilahi fıtratın gelişmesine mani olur. Dolayısıyla kendi iradesi veya zorla bu tür bağımlılıklardan kopan bir insan Allah'ı çok daha rahat bulur. Bir başka ifadeyle ne zaman insan maddi durumlardan umudunu keser, kendini savunmasız ve ümitsiz hissederse o zaman fıtratı üzerindeki perdeler çekilir ve insan kendini yüce Yaradan'la karşı karşıya bulur. Kur'an-ı Kerim bu konuyu Ankebut suresinin 65. ayetinde işaret ederek şöyle buyuruyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kalarak İhlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar.
Kuşkusuz Allah'ı talep etme ruhu bütün insanlarda vardır ama bazen hurafeler, yanlış talim ve terbiye, sapkın düşünceler veya kötü telkinler bu ruhun üzerini örter. Buna karşın ne zaman çevreden her türlü tehlikenin dalgaları yükselerek insana karşı saldırıya geçer ve insan türlü sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya görür ve maddi çözümlerden umudunu keserse gayri iradi doğa ötesi aleme yönelir. O sırada insan içindeki her türlü şirke bulaşmış düşünceye bir kenara atar ve tüm varlığıyla kendisine umut veren bir noktaya yönelir.
Rivayetlere göre günlerden bir gün adamın biri İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Allah'ın varlığıyla ilgili bunca tartışma beni şaşkına çevirdi. Bana Allah'a doğru bir yol gösterin. İmam şöyle buyurdu. Acaba şimdiye kadar hiç gemiye bindin mi? Adam evet diye karşılık verdi. İmam şöyle sordu. Acaba şimdiye kadar bindiğin gemi fırtınaya kapıldı mı? Öyle ki kurtuluş umudun olmasın. Adam yine evet diye arz etti. İmam sorularına şöyle devam etti. Her yerden umudunu kestiğin o sırada acaba seni kurtaracak birine umut bağlamış mıydın? Adam evet. Gönlüm aydındı. Sonunda bir güç bizi kurtaracağını biliyordum diye arz etti. Bu sözün üzerine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. O güç Allah'tır. Yani hiçbir kurtarıcı yokken Allah insanları her türlü tehlikeden kurtarabilir.
Bu güzel hadiste İmam Sadık aleyhisselam insanın tüm dünyevi gönül bağları ve bağımlılıkları kesildiği anı anlatıyor. Her insan hatta Allah'ı inkar eden insanlar bile o anda içindeki ilahi fıtratı keşfediyor ve Allah'ı buluyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai şöyle diyor. İnsanlar ağır zorluklarda ve maddi durumlardan umudunu kestiğinde Allah'a sarılır. Hatta imansız insanlar fıtratları bastırılmamışsa bu tür durumlarda Allah'a umut bağlar. İnsanın bu umudu insan içindeki fıtratın maddi tüm vesilelerin üstünde olduğunu ve hiçbir hadiseden etkilenmediğini gösterir.
Evet, ağır musibetler ve afetler gafil insanı maddi ağır uykudan uyandıran ve gönlünü Allah'a yönelten sarsıcı etkenlerdir. İşte bu yüzden insanların çoğu ağır musibetler ve sıkıntılar durumunda gayri iradi Allah'ı hatırlar ve tüm kalbi ve ihlasıyla ona seslenir. Güncel yaşamın uğraşlarına kendini kaptıran ve Allah'ı unutan insan bir oyunla meşgul olduğu için annesini ve babasını unutan bir çocuğa benzer. Ancak aynı çocuk başına bir şey gelirse hemen onları hatırlar ve onlardan yardım ister. İnsanlar da güncel yaşamın uğraşlarına kendilerini kaptırdığı için Allah'ı unutur. Ancak başına bir iş geldiğinde ve yaşamının temposunda bir aksama olduğunda birden kendine gelir ve doğaüstü bir gücü aramaya başlar. Ve o hassas şartlarda bu gücün ona yardım etmesini ister.
Evet, insanlar ne zaman denizde, fırtınaya, karada, sel ve depreme veya yangın veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında hemen manevi bir güce dayanmaya ihtiyaç duyar ve bu fıtrat burhanının işaret ettiği güçtür. Bugünkü sohbetimizi Amerikalı araştırmacı Chris Morrison'un bu sözüyle noktalamak istiyoruz. Morrison şöyle diyor, eğer insanlar yaratıldığı günden beri yaşamın zorlu anlarında bir güç onları daha büyük ve daha güçlü birinden yardım etmeye zorluyorsa, bu dinin fıtri olduğunun delilidir ve bilimin bu gerçeği itiraf etmesi gerekir.
Tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber olabilmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugün aile ocağı ve toplumda ifa ettiği rolü üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim. Aile ocağı en köklü sosyal kurumdur. Kuşkusuz aile kurumunun başarısı ve güçlü olması toplumun da başarısına ve güçlenmesine katkı sağlar ve bilakis aile ocağının başarısızlığı ve sarsılması toplumsal ve hatta siyasi sorunları ve krizleri tetikler. Aile düzeninin tüm sosyal arenalarda önemi itibariyle aile meseleleriyle ilgilenmek kaçınılmaz bir zaruret olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden biz de bu önemli kurumu ve çeşitli boyutlarını tanımak için sizler için yeni bir dizi sohbet programı hazırladık. Aile Ocağı Sevgi ve Aşk Yuvası başlığı altında hazırladığımız dizi sohbetimiz boyunca aile ocağının önemi ve güçlendirilmesinin yolları ile tanışmanın yanı sıra aile fertlerinin görev ve birbirine ve topluma karşı sorumluluklarını irdelemeye çalışacağız. İslam dini açısından ailenin, bir yerin ve toplumun sağlığı üzerindeki etkisi, aile temellerinin güçlendirilmesi, çağdaş dünyada aileyi tehdit eden tehlikeler ve yine İslam öğretileri temeline dayanan yöntemlerle aile ocağının temellerinin güçlendirilmesi, dizi sohbetimiz boyunca üzerinde durmak istediğimiz bazı önemli başlıklardır. Bu çerçevede istihdam, sosyal bozukluklar, kültürel ve sosyal iletişim ve benzeri meselelerin aile temelinin pekiştirilmesi üzerindeki etkileri de ele alınacak diğer konuların arasında yer alıyor. Öte yandan kadınların aile içindeki eksen rolü itibariyle sohbetimizin bir bölümünü de İranlı kadınların aile içindeki özel konumu ve rolüne ayıracağız. Sohbetimizin detaylarına başlamadan önce ilkin aileden bir tanım sunmak istiyoruz sizlere. aile hakkında çeşitli teorisyenlerin görüşlerinden etkilenen farklı tanımlar sunuluyor. Ancak basit bir tanımlamada aileyi sosyal yaşamın ilk hücresi veya birimi ve bir kadın ve bir erkekten ve muhtemelen bir veya birkaç çocuktan oluşan toplumun en temel kurumlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Karı-koca ilişkileri ve toplum tarafından kabul gören belli akrabalık bağları ve bireylerin birbirine yönelik hak ve sorumlulukları aile kurumunun belli başlı özellikleri sayılıyor. Bir başka ifade ile aile, toplum adı verdiğimiz bir yapılanmanın en temel taşıdır ve sosyal düşüncelerin ve ahlakın oluşmasında ve toplumu bir kimliğin şekillenmesinde etkili sayılır. Sosyologlar ise aile ocağının sosyal yaşam alanındaki önemine vurgu yapıyor. Batılı sosyologlardan Burgess ve Locke'a göre aile, evlilik bağı, kan bağı veya birbirini koca, karı, anne, baba, erkek kardeş ve kız kardeş olarak benimseyen ve karşılıklı iletişimde bulunan ve ortak bir kültürü yaratan ve belli bir ünitede bir arada yaşayan insanlardan oluşan bir topluluktur. Aile kurumu ister seküler ister dindar tüm toplumlarda benimsenen ve belli bir rolü, konumu, şanı ve çeşitli işlevi bulunan tek sosyal nizamdır. Aile tüm sosyal kurumların ve teşekküllerin birinci temel taşıdır. Yine bir medeniyetin oluşması, miras meselesi, insaniyetin genişlemesi ve ilerlemesi de aile ocağıyla ilgilidir. Ayrıca tüm sünnetler, örf ve adetler, bireysel ve sosyal özellikler aile aracılığı ile yeni kuşağa aktarılır. Toplum ailelerden oluştuğuna göre aile içinde her türlü sorun ve kriz doğal olarak toplumu da etkiler ve bilmukabil aile kurumu da çerçevesindeki toplumdan etkilenir. Kuşkusuz doğru plan yapmak ve aileyi doğru yönlendirmek ve yönetmekle daha sağlıklı ve daha dinamik bir topluma kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda küresel gelişmeler ve modernitenin etkileri ve ayrıca aile konusu ile ilgili yanlış ve sorumsuz yaklaşımların yaygınlanması yüzünden maalesef birçok toplumda aile kurumunun temellerinin zayıfladığına şahit olmaktayız. Ancak İran İslam Cumhuriyeti nizamında bu nizamın dayandığı dini inanç ve değerler çerçevesinde İranlı aileler günümüz dünyanın bu tür sorunlarından oldukça uzaktır. Ama yine de sanal dünyanın tesirleri ve sulta düzenine bağlı medyanın İslami toplumlarda aile ocağına hakim olan kültür ve kuralları yumuşamak, savaş çerçevesinde hedef seçmesi yüzünden İranlı ailelerde çağımızda söz konusu olan tehditlere maruz kalmaktadır. Gerçekte aile ocağını korumak ve dıştan gelen tehditlerle mücadele etmek için her şeyden önce ailenin işlevlerini incelemek lazım. Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini, güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam Mikalab rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamani'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalaba rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan kalıcı tırisimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İranlılar arasındaki podcast'te Yunan gezgin Sofia Akoltake'nin gözünden İran ve İranlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Tahran'dan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Önceki bölümde İranlılar arasında eğitim ve sağlık konularından bahsetmiştim. Bu bölümde ise Yunan gezginin gözünden İranlılar arasındaki tıbbi araştırmalar ve başarılarla tanıştıracağım sizleri. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istediğiniz takdirde iranradio.ir/tr web sitesi üzerinden bizleri takip edebilir ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir nebevi hadiste şöyle buyuruyor. İlim eğer Süreyya yıldızında da olsa Pers diyarından bir grup ona ulaşır. İranlılar sağlık ve tıbbi araştırmalar açısından oldukça güncel, başarılı ve öncüdür. Bunu İran'da bulunduğum sırada bizzat gözlemledim. İslam devriminden bu yana geçen yıllar içerisinde İran'da sağlık standartları ve teknoloji alanında büyük değişiklikler yaşanmış ve ülke ilaç üretimi, nanoteknoloji, biyoteknoloji, genetik ve kök hücre alanlarında öncüler arasında yer almıştır. Devrim sonrası dönemde İran halkının ihtiyaçlarını karşılamak için birçok yabancı doktor ve cerrah hizmet veriyordu. Ancak günümüzde İranlı eğitimli doktorlar sadece ülke içindeki artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Batı Asya'nın dört bir yanından gelen hastalara da hizmet veriyor. Tıbbi araştırmalar ve yenilikler birçok ilerleme kaydetti ve bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu başarılar arasında son yıllarda tıp alanında yapılan yeniliklerin bir sonucu olarak tıbbi dergilerde yayımlanan makalelerin sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Örneğin İran, Batı Asya ülkeleri arasında pankreas nakli ve böbrek nakli operasyonlarında birinci sıradadır. Her yıl Bu gibi operasyonlar çok sayıda gerçekleştirilmektedir. İran'da ilk karaciğer nakli 1993 yılında yapılmış ve 2002 yılında beyin ölümü organ bağışı yasası çıkarıldıktan sonra yılda binlerce organ bağışı gerçekleşmiştir. İranlı laboratuvarlar kemik ve cilt kıkırdağını onarmak için yapay bileşiklerin oluşturulmasında önemli ilerlemeler kaydetmiş ve çeşitli tedavilerde nano kristalleri kullanmaktadır. Farmakoloji alanında ise diyabetik ayak yaraları için angiopars gibi etkili ilaçlar, HIV/AIDS tedavisi için ilaçlar ve MS tedavisinde kullanılan Sinovex gibi birçok ilaç üretmiştir. Ayrıca geçmişte ithal edilen birçok ilaç artık İran'da üretilmektedir. Halihazırda İran, kök hücre bilimi üretiminde dünyada 13. sırada ve bölge 1. sırasındadır. İranlı araştırmacılar insan böbrek kök hücreleri üzerinde çalışmalar yapmış ve bu hücreleri kullanarak çeşitli hastalıkların tedavisinde başarılı olmuştur. İran 2006 yılında İsfahan'da klonlanmış ilk koyunu dünyaya getirmiştir ve bu koyuna projeyi üstlenen Royan Laboratuvarların adından esinlenerek Royana adı verilmiştir. Bundan önce klonlanmış hayvanlar doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatta kalamıyordu. Son olarak İran'ın en uzak köylerde bile temel sağlık hizmetlerinde sağladığı gelişmeler yeni doğan ölümlerinin önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır. Bugün İran, tıp ve eczacılık alanındaki yetenek ve ilerlemeleriyle dünyada öne çıkan ülkelerden biridir. Uluslararası bilimsel çevreler ve tıp dergileri İranlı bilim insanlarına özel bir önem vermektedir. İran'ın bilimsel ve araştırma sıralaması her geçen gün yükselmekte ve şu anda İran'da 65 üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almakta. Bunların 22'si tıp fakülteleridir. Şu anda İran'da kanser hastalıklarının önemli bir kısmı tamamen tedavi edilebilir durumda ve İranlı araştırmacılar gen tedavisi yöntemlerini kullanarak lösemi hastalarını tedavi etmeyi başarmıştır. Ayrıca ülke genelinde ihtiyaç duyulan ilaçların %97'si İran'da üretilmektedir. İran'da 70'ten fazla hastalık, plasenta, kan, kemik iliği gibi çeşitli nakil yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Belki ilginç gelebilir ama İran'da yaklaşık 20 yıldır hücresel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır ve bu teknolojiye uygulanabilirlik kazandıran dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Birçok ülke hala araştırma aşamasındayken İran'da kök hücreler, kornea, kalp, cilt gibi birçok nakilde kullanılmaktadır. Biyoteknoloji alanında da İran şu anda bu teknolojinin ürünlerini üreten dünyadaki 3 ülkeden biridir. Hepatit B aşısı, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için kullanılan eritropoietin ilacı, derin ven trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde kullanılan streptokinaz, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttıran GCSF ve MS hastalığının tedavisinde kullanılan interferon beta gibi ürünler İran'da üretilmektedir. Bir başka dikkat çekici nokta, yıllardır İran'da hiçbir hastanın tedavi için yurt dışına gönderilmesine gerek kalmamasıdır. Hicri Şemsi 1370'li yani 90'lı yıllardan önce her yıl 11 bin hasta yurt dışına gönderiliyor ve bunlar için büyük masraflar yapılıyordu. Ayrıca uzun yıllar boyunca İran'da çok sayıda yabancı doktor görev yapıyordu ve onların maaşları için büyük miktarda döviz harcanıyordu. Bunlar İran'ın tıp alanındaki ilerlemelerinden yalnızca birkaç örneğidir. Bu gelişmeleri kısaca özetlemeye çalışalım. Eğer hatırlıyorsanız önceki bölümlerde İran halkının derin ve güçlü duygularından da bahsetmiştim. Bu nedenle İran'da bir aile üyesi hastanede yatıyorsa genellikle en az bir kişi, eş veya yakın bir aile üyesi hasta ile birlikte kalır. Hastanın yanında aynı cinsiyetten birinin bulunması, gece boyunca hasta ile birlikte kalması, doktorlarla ve hemşirelerle konuşması ve en önemlisi hastanın kaygılarını azaltıp ona ev hissi vermesi yaygındır. Çocuklar hastanede kalması gerektiğinde genellikle anneleriyle birlikte oluyorlar. Ben ameliyatımdan bir gün önce hastanede yatarken ziyaretime gelen ailem dışında tüm zamanı yalnız geçirdim. Ancak hemşireler, yemek servisi yapan hanımlar ve temizlik yapan personel defalarca bana bu gece sizinle birlikte kimse yok mu diye sordular. Hasta ziyareti İslam dininde çok tavsiye edilen ve büyük sevap kazandıran bir davranıştır. Eğer bir hasta bir süre hastanede yatarsa genellikle yakın akrabaları onu ziyaret eder. Daha uzak akrabalar ve arkadaşlar ise en az bir kez de olsa onu görmeye gelir. Eğer hasta erken taburcu olursa ziyaretler evde devam eder. İranlılar genellikle hastalık sırasında ziyaret edilmeyi severler. Bu onlara iyi hissettirir ve ziyaret edenlerin onlara duyduğu ilgiyi gösterir. Yakınlarda ziyaret sırasında hastalık ne kadar zor olursa olsun hastaya umut vermeye çalışır. Ağır bir hastalığa yakalanan ve hayatı tehlikede olan kişiler genellikle durumları hakkında tüm gerçekleri bilmezler. Doktorlar ve yakınları bunun hasta için daha iyi olduğuna inanır. Çünkü hastalık korkusu hastanın mücadele gücünü zayıflatabilir. Bu gibi durumlarda aile hastanın bakımında çok önemli bir rol oynar ve hem fiziksel hem de psikolojik açıdan hasta için en iyi kararları almalıdır. Bahsetmek istediğim bir diğer konu ise şifa bulma inancının İranlılar arasında yaygın olmasıdır. İran'da son yıllarda tıpta gerçekleşen tüm ilerlemelere rağmen mevcut bilimsel yöntemler sonuç vermediğinde ve doktorlar umutsuzluğa kapıldığında bile hasta ve ailesi umutlarını kaybetmez. Böyle durumlarda İranlı Müslümanlar dünyanın diğer yerlerindeki inançlar gibi Allah'a yönelir ve hastalarının şifa bulması için dua ederler. İnsanlar ihtiyaç sahiplerine yardım ederek sadaka verir, komşulara ve yoksullara yiyecek dağıtarak onlardan dua etmelerini ister. Ayrıca bu gibi durumlarda yapılan diğer bir şey de adak adamak, yani Allah rızası için bir bağış yapmaktır. Müslümanlar birinin Ehl-i Beyt imamlarından birine sığınarak Allah'ın huzurunda kendilerine şefaat etmesini istemesi durumunda her şeyin mümkün olduğuna inanır. Bu konuda bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Tahran'daki dil sınıfımdan bir öğrenci, bir kişinin mucizevi bir şekilde iyileşmesiyle ilgili bir hikaye anlattı. 35 yaşında bir kadın MS hastasıydı ve hastalığı o kadar ilerlemişti ki yardımsız yürüyemiyordu. Pek çok İranlının Ehl-i Beyt'in 8. imamı İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret etmek için Meşhed'e gitmek istemesi gibi bu kadın ve eşi de Meşhed'e gitmeye karar verdi. Annesiyle vedalaşmaya gittiklerinde annesi kıza şöyle dedi: "Bu mesajı İmam Rıza'ya götür ve ona şöyle de ki, ben İran-Irak savaşı sırasında iki şehit verdim ve artık başka bir evladımı hastalık yüzünden kaybetmek istemiyorum. İmam Rıza'ya söyle ki Allah'ın huzurunda kızım için şefaat etsin." Çift türbeye ulaştığında adam eşini tekerlekli sandalyeye bindirip türbenin demir penceresi önünde bıraktı ve kendisi içeri girdi. Demir pencere İmam Rıza'nın türbesinde İnkılap avlusunda bulunan ve türbenin en ünlü ve önemli penceresidir. Bu pencere Safeviler döneminde yapılmıştır ve amacı türbeye giremeyenlerin İmam Rıza'yı ziyaret edebilmesini sağlamaktır. Tarih boyunca bu noktada birçok mucizenin gerçekleştiğine inanılmaktadır. 35 yaşındaki kadın burada dua etti ve annesinin mesajını İmam Rıza'ya iletti. Birden arkasından "kalk ve içeri gir" diyen bir ses duydu. Kadın, "eğer yürüyebilseydim eşimle birlikte giderdim" diye yanıtladı. Ses tekrar etti: "kalk ve içeri gir." Kadın bedeninde büyük bir enerji hissetti ve ayağa kalktı. Etrafındaki insanlar bir mucizeye tanık olduklarını fark ederek etrafında toplandılar. Türbenin görevlileri kadına koşarak geldi ve onu türbenin ofisine götürdüler. Bu sırada bir görevli kadının eşini bulmaya çalıştı. O kadın o günden itibaren iyileşti. Peki değerli dinleyiciler, İranlılar arasında tıbbi araştırmalar ve başarılarla ilgili olan İranlılar arasında podcastimizin bir başka bölümünün sonundayız. Bu bölümü sonuna kadar bizimle dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve eğer bu bölümü hoşunuza gittiyse podcastimizi arkadaşlarınıza da önermeniz bizi mutlu edecektir. Eğer içeriğimizi beğendiyseniz sonraki bölümlerde de bizimle olmanız ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizi çok mutlu eder. Podcastlerimizi dinlemek için iranradio.ir/tr adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.